Sevgili dinleyenlerimiz, Çevre, Şehir ve İnsan bölümümüzde bir konuğumuzu daha ağırlıyoruz. Barış diplomasisinden iklim diplomasisine, geçişte Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31 zirvesi üzerine konuşacağız. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Zeynep Ceylan konuğumuz. Sayın Ceylan, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sayın Ceylan, tabii barış diplomasisinden iklim diplomasisine dedik. Burada geçiş çok önemli. Biraz iklim diplomasisiyle ilgili olarak konuşabilir miyiz? Ne anlama geliyor, ne anlamamız gerekiyor? Artık dünyada iklim diplomasisine niçin ihtiyaç duyuyoruz?
Evet. Şimdi tabii bu Conference of the Parties diye özel bir isimle isimlendirilmiş taraflar konferansı olarak dünya tarihine geçmiş konferanslar silsilesi bunlar. İşte özellikle Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında kabul ettiği İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Yani bunun temelinde, çekirdeğinde bu var. 92-94'te de imzalanmış bu. Tabii biz biraz daha geç imzaladık bunu. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca her yıl düzenlenen küresel bir iklim zirvesi. Küresel, global bir iklim zirvesi. Yani artık şu anda tüm dünyada bu iklim zirvesine katılan ülke sayısı 197'ye kadar ulaşmış durumda. Bu toplantıların amacı dünyanın neredeyse tüm ülkelerini bir araya getirerek özellikle dünyamızda artık oluşan ve kendisini çok net bir şekilde değişik fiziki afetlerle gösteren iklim krizine karşı ortak çözümler geliştirmek.
Evet.
Evet. Bu iklim krizlerinin acaba veya iklim değişikliklerinin sebebi nedir diyecek olursak, hani çok basit olarak şöyle ifade etmek isterim. Bazı greenhouse dediğimiz sera gazları var. Bu sera gazları atmosferimizde, dünya atmosferinde bayağı bir birikim yaptı. Özellikle troposfer tabakasında. Neler bunlar? İşte bildiğimiz karbondioksit, sık sık duyuyoruz adını. Bunun haricinde metan gazı, diazot monoksit gazı ve diğer florlu gazlar. Bunlar greenhouse dediğimiz sera gazları olarak atmosferimizde habire birikmektedir. Tabii neden kaynaklanarak biriktiklerine de değineceğim. Ancak yüzdelik dilim olarak bu gazlara baktığımızda özellikle en yüksek dilimin karbondioksite ait olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse yarıya yakını, %45-%50 arasında karbondioksit gazı, daha düşük bir miktarda metan gazı ki %10 civarında, yine %20'lere yakın diazot monoksit dediğimiz azotlu gaz ve florürlü gazlar. Bunlar özellikle, tabii bunun yanı sıra troposferik ozon, su buharı dediğimiz gazlar da etkili oluyor. Ama evet, ana iklim değişikliği nedeni ve sera gazı etkileri bunlar. Sera gazı yapan gazlar, sera etkisi yapan daha doğrusu. Peki bunlar nereden kaynaklanıyor diyecek olduğumuzda, illaki enerji. Biliyorsunuz enerji olmadan hayat devam edemiyor. Enerji elde edebilmek için özellikle pek çok değişik fosil kökenli yakıtlardan tutun, işte kömürü, petrolü, doğalgazı ve termik santralleri vesaire, buralardan faydalanıyoruz. %70'lik oranda enerji kaynaklı oluyor bunlar. Enerji elde edebilmek için bu gazları işte atmosferimize salıyoruz. Bunun akabinde hemen hemen eşit oranlarda endüstriyel üretim ve tarım kaynaklı oluyor. Endüstriyel üretim bildiğiniz, malumunuz, işte fabrikalarımız, bacası titen her tür fabrika ve yine tarımsal kaynaklı olarak, tarımdan kaynaklanan bu sera gazları yine atmosferimizde var oluyor. %3'lük dilime sahip de atıklar söz konusu. Biliyorsunuz atık yönetimi de son derece ehemmiyetli. Evet, belki buradaki yüzdelik dilimi düşük gözükebilir ama sürdürülebilir atık yönetimi eğer ciddi boyutta yapılmazsa atıkların da çok ciddi anlamda bu sera gazları üzerine ciddi etkileri oluyor.
Sayın Ceyna, tabii bunlardan da bahsedelim lütfen ve bitirelim. Çünkü başka bir soru yönelteceğim size. Özellikle tabii iklim politikaları ile ilgili. Buyurun.
Evet, işte sera gazları netice itibarıyla iklim değişikliklerine neden oluyor. Hani bunlar malum seralarda ürünlerin nasıl yetiştiği bilinir. Bunlar böyle bir tencere kapağı gibi ısıyı tutuyor. Atmosfere geri dönmesine izin vermiyor. Burada bir ısınma meydana geliyor. Hı. Şu ana kadar çok detayına inmeyeceğim. 1,5 derece santigratlara kadar global bir ısınma söz konusu. Ve dünyanın artık ekseni değişmeye başladı. Yani kendi küçük ama cürmü çok büyük etkiler meydana geliyor. Ve artık iklim değişikliği de denmiyor. Bunun adına iklim krizi deniyor.
Evet, artık kriz noktasına gelindi Sayın Ceylan. Tabii, burada COP31'den de bahsetmenizi rica edeceğiz. Çünkü özellikle Türkiye'nin ev sahipliği yapması oldukça önemli. Bu toplantılarda alınan kararlar ülkelerin iklim politikalarını doğrudan etkilediği için Türkiye özelinde konuştuğumuzda bir etkilenme olacak. Bu nasıl bir etkidir?
Evet, tabii ki hani COP'lara geçebilmek için hani bunun kökeninde yatan nedenlere kısaca da olsa bir girmek gerekiyordu. COP'lar özellikle 1992-94 yılları arasındaki işte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden sonra 1995 yılında başladı. Her yıl bir ülkede olmak üzere bu COP dediğimiz Dünya Taraflar Konferansı iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi uyarınca dünya ülkeleri tarafından yapılmaya başlandı. İlki dediğim gibi Almanya Berlin'de 1995'te başladı. Sonra her yıl COP 2, COP 3, COP 5, COP 7 işte geldik. COP 28 Dubai'de yapıldı, COP 29 Azerbaycan Bakü'de yapıldı, COP 30 geçen sene Brezilya Bakü'de yapıldı ve COP 31'in ev sahipliğini de geçen sene biz işte Brezilya Belem'de yapılan COP 30 toplantısında zaten COP 27'den beri 2022 yılından beri adaydık. Geçen sene artık adaylığımız netleşti ve bize verildi. Yani Türkiye'de yapılacak nasip olursa COP 26 Antalya'da 6-20 Kasım 2026 tarihleri arasında COP 31 yapılacak. Şimdi bu COP'lar içerisinde özellikle 1997 yılında yapılan Kyoto Japonya'da ve özellikle 2015 yılında yapılan bu Fransa Paris'te yapılan COP 21'de alınan kararlar çok ciddi bir şekilde iklim politikasını, dünya ülkelerinin iklim politikalarını etkilemiştir. Evet, 1997 Kyoto, 2015 Paris Anlaşması gibi dönüm noktası sayılan kararlar bu süreçlerin sonucunda netice itibariyle ortaya çıktı ve bugün hala ülkelerin iklim hedeflerini durmadan güncellediği, işte bilimsel veriler ışığında yeni taahhütlerde bulunduğu ve dünyamızın, tek bir dünyamızın geleceğini şekillendiren çok büyük diplomatik buluşmaların, muazzam tartışmaların cereyan ettiği küresel çapta konferanslar artık haline gelmiştir COP'lar.
Sayın
Evet.
Ceylan, özellikle tabii İstanbul ve Antalya buralarda yapılan, yapılacak olan bu toplantıların ülkemiz açısından ne tür sonuçlar getirmesini bekliyorsunuz? Yani bir öngörünüz var mı? Çünkü ülkemiz özelinde değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü bütün ülkelerin birbirinden farklı çevresel sorunları var. Ortak sorunlar olmasıyla birlikte. Sizin
Evet.
değerlendirmeniz ve öngörünüz ne olacaktır?
Yani tabii ki şu var, öngörülerimizle umarız orada yaşananlar, tarihe geçenler birbiriyle örtüşür. Önce
Evet.
bunu söylemek gerekiyor. Pek çok öngörüde bulunuyor. Herkes tarafından, bu işin diplomasisini yürüten insanlar tarafından da. Yani bu kapsamda Türkiye için bu tarihi bir fırsattır. Her şeyden önce bunu söylemek gerekiyor. Yani COP31'in ülkemize kazandırılması, özellikle yeşil finansman, işte efendim enerjinin dönüştürülmesi, biliyorsunuz artık fosil kökenli yakıtlardan çıkıp yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına, yani neler bu yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları diyecek olursak çok kısaca üzerinden geçmek isterim. İşte hidroelektrik santralleri olsun, rüzgar enerji santralleri olsun, güneş enerji santralleri olsun, efendim biyogaz, biyokütle, pirolitik yağ gibi enerji santralleri olsun, yine nükleer enerji santralleri de bunlara ilave edenler de var, karşı çıkanlar da var. Yani yeni ve yenilenebilir enerjiler artık gündeme geliyor ve bir ülke kullandığı enerjinin çok büyük bir yüzdesini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığını taahhüt ediyor, orada söz veriyor ve bunun kanıtlarını da ortaya sunuyor. Yine atık yönetimi, döngüsel ekonomi, kayıp zarar mekanizmaları gibi, çünkü dünya ülkelerinin bazıları inanılmaz derecede ekonomik olarak hatta can kaybına bile uğruyor. Aslında hani dünyanın ekseni değişiyor derken inanın hiç abartmıyoruz. Çünkü bu iklim değişikliği neticesinde aşırı hava olayları, efendim su kaynaklarında değişmeler, deniz seviyelerinin inanılmaz boyutta yükselmeleri, biliyorsunuz kutuplardaki buzulların, devasa buzulların erimesi, zaten okyanuslarda ve denizlerdeki su seviyesinin yükselmesi buradan ileri geliyor. Pek çok ada ülkesi, kıyı ülke yok oluyor. Dünyanın coğrafyası değişiyor. Bilmiyorum bunun farkında mıyız? Yine sıcak ve soğuk hava dalgaları, hava kalitesinde inanılmaz değişimler ve özellikle UV radyasyonunun aşırı derecede artık zararlı etkilerinin çok daha fazla hissedilmesi, yine sıcak ve soğukla ilgili bunlara dayalı hastalıkların çok yoğun bir şekilde ortaya çıkması gibi gibi daha pek çok sayabileceğimiz, işte gıda ve su ile ilgili, kuraklıkla ilgili sıkıntıların ortaya çıkması, bütün bunları sayabiliriz. Yine aşırı hava olayları dediğimizde, mesela bunu Türkiye'de buram buram yaşıyor. İşte bir tarafta orman yangınlarının, bir tarafta aşırı derecede birim alana düşen yağış miktarının artması neticesinde sellerin, toprak kaymalarının, aşırı kuraklıkların, yani uç noktaların, aşırı hava olayı dediğimiz bunlar, birbiriyle uç, radikal olan olayların aynı anda aynı ülkede cereyan etmesi. Bu konuda özellikle ne yazık ki Türkiye talihsiz bir coğrafi konumda yer alıyor. Yani coğrafi konum olarak Akdeniz Havzası ülkesi olduğu için gerçekten çok ciddi boyutta, tıpkı Afrika ülkeleri gibi, diğer ülkeler gibi çok muazzam maddi ve manevi zarar görüyoruz. Korkunç bir ekonomik kayıp oluyor.
Sayın Ceylan, çok teşekkür ediyoruz. Tabii çok kısa süre içerisinde belirli noktaları anlatmaya çalıştık dinleyicilerimize.
Evet.
Zannediyorum ki bu etkisi bakımından, bizim de almamız tedbirler bakımından önem taşıyacaktır. Çok sağ olunuz programımıza katıldığınız ve bu
Çok
bilgileri
teşekkür
bizimle
ediyorum.
paylaştığınız için. Hoşça kalın.
Evet. Sağ olun. Ben şunu da buradan
Buyurun.
vurgulamak isterim ki Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız.
Evet.
Ve burada küresel sera gazları emisyonlarının azaltılması olsun, iklim finansmanlarının işte ülkelere göre dağıtımı olsun, bu aşırı hava olaylarına karşı uyum ve dayanıklılık mevzuları olsun, kayıp ve hasar fonlarının efendim adil bir şekilde dünya ülkelerine dağıtılması ve özellikle adil geçiş. Bu çok önemli bir kavram. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte daha
Evet.
adil bir şekilde geçirebilmesi için politikaların geliştirilmesi boyutu olsun. Pek çok boyutta pek çok etki orada tartışılacak, bizzatihi yaşanacak. Bakalım, umarım ki Türkiye'miz için, dünyamız için, dünyada çok önemli bir yer alan, dünya arenasında bu konuda çok önemli yer alan Türkiye'miz için çok hayırlı olur. Daha bu konuda anlatacak çok konular
Elbette,
var.
elbette.
Zannedersem önümüzdeki
Sırın.
hafta kaldığımız yerden
Evet, biz
belki devam etme fırsatı bulabiliriz.
elbette. Dinleyicilerimiz söyleşimizin devamını önümüzdeki haftada dinleyebilirler. Çok sağ olunuz efendim programımıza katıldığınız
Efendim,
için.
ben de
Hoşça
çok
kalın, iyi
teşekkür
günler.
ediyorum.
Teşekkürler.
Sağ olun, var olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Zeynep Ceylan konuğumuzdu. Barış diplomasisinden iklim diplomasisine dedik. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31 zirvesiyle ilgili olarak kendisinden bilgi aldık. Programımız devam ediyor.